Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1403, Hicri Kameri 5 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 4 Şubat 2025 Salı. Bugün 5 Şaban Ehl-i Beyt imamların dördüncüsü Kerbela varisi Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladetidir. İslam dünyasına ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına tebriklerimizi sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün Özel Programı, İmam Seccad Aleyhisselam'ın Kutlu Velayeti Özel Programı ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk öncelikle haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı Pezeşkan, bölge sınırlarının değiştirilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Irakçı, Pakistan ile ortak çıkarların korunması ve fırsatların değerlendirilmesine vurgu yaptı. İran ve Tacikistan arasında vizeler kalktı. Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı denizlerde sınır tanımadıklarını belirtti. İran, Batı Şeria'da Gazze'deki soykırımın tekrarlanma tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Ve Batı Şeria'da 70 Filistinli şehit oldu, Gazze'deki şehit sayısı 47.518'e yükseldi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 5 Şaban 1446 Ehl-i Beyt İmamlarının 4.sü Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümüdür. İmam Seccad Aleyhisselam Hicri Kameri 38 yılı 5 Şaban günü Medine kentinde dünyaya geldi. Babası cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam olan İmam Seccad Aleyhisselam tüm insani özelliklerde, ahlak ve fazilette zirvede bulunuyordu. Kendi döneminin en yüce, en dindar ve en sabırlı ve en saygın insanı olan İmam Seccad Aleyhisselam mükemmel ahlak ve fasih lisanı bulunuyordu. O hazret yaşamı boyunca halka sevgi dolu ve muhtaçlara çok cömertti. Türkçe servisi çalışanlar olarak İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladet nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasını tebrik ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel ilkelerinden biri olduğunu belirterek, bölge sınırlarının değiştirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez ve bölge dışı güçlerin bazı hareketleri, bölge ülkeleri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve her türlü anlaşmazlıktan kaçınılması gerektiğini zorunlu kılmaktadır açıklamasında bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian dün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile yaptığı görüşmede İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin unsurlarına ilaveten kardeşlik ve akrabalık ilişkilerine dayandığını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli ekonomik, siyasi, kültürel, savunma ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu vurgulayarak, ayrıca ticaret ve ulaşım alanındaki engellerin hızla kaldırılmasını vurguluyoruz ve iki ülke arasındaki deneyim alışverişini memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Pezeşkian, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm İslam ülkeleri arasında ilişkilerin geliştirmesi ve sinerji yaratılması ve İslam dünyasının gücünün artırılmasını amaçladığını belirterek, içeride birlik ve beraberlik yaratmanın yanı sıra komşu ülkeler ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Çünkü Müslümanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık ve ayrılık ortaya çıkmasının düşmanların müdahale etmeye ve ayrılık yaratma hevesini arttıracağına inanıyoruz ifadesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı görüşmenin bir başka bölümünde Sağlık Bakanlığı görevindeyken Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarete değinerek, Azerbaycan'a gittiğimde kendimi kendi ülkemde gibi hissettim ve uygun bir zamanda ülkenize tekrar geleceğim, dedi. Pezeşkian ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Tahran'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de bu görüşmede Dr. Pezeşkian ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İlham Aliyev'in sıcak selamlarını Cumhurbaşkanı iletti. Ayrıca İslam devriminin 46. zafer yıl dönümünü kutlayarak Azerbaycan'ın dost ve kardeş ülkesi olan İran İslam Cumhuriyeti bizim için büyük önem taşıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek istiyoruz ve bugün bu hedef için zemin hazır ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı sözlerinin sonunda İran İslam Cumhuriyeti ile komşu olan ülkeler arasında Azerbaycan'ın İran ile işbirliğini ve ilişkilerini geliştirmek için en kararlı ülkelerden biri olduğunu güvenle söyleyebilirim ifadesinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı, Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarların korunması ve fırsatların değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Barsuday'ın haberine göre Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelen Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bayan Amine Beluç, dün öğleden sonra İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın komşularla ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılığına işaret ederek, Pakistan'ın İran'ın dış politika ve ilişkilerindeki özel yerini ve İran'ın bu komşu ve Müslüman ülke ile ilişkileri derinleştirme ve geliştirme konusundaki azmini hatırlattı. Irakçı, Büyük İran ve Pakistan ülkelerinin karşı karşıya olduğu ortak fırsat ve zorlukları hatırlatarak bu fırsatlardan yararlanmak, ortak çıkarları sağlamak ve zorluklarla başa çıkmak için iki ülke üst düzey yetkilileri arasındaki temasların ve çeşitli düzeylerdeki sürekli istişarelerin önemini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göç gibi ortak çıkarlar ve endişelere değinerek ülkesinin İran ile ilişkilerini daha da geliştirmeye ve ortak zorluklar ve endişeleri çözmek için ikili ve bölgesel düzeyde işbirliği yapmaya önem verdiğini vurguladı.
Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı dünden itibaren ülkesi ile İran arasında vize uygulanmasının kaldırıldığını duyurdu. Parsu'nun haberine göre İsmetullah Nasreddin dün Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısının oturum aralarında gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile ticareti arttırmak konusunda bugünden itibaren iki ülke arasında vizenin kaldırıldığını ve İran ve Tacikistan vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerini kolayca seyahat edebileceklerini söyledi. Nasreddin sözlerinin devamında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ekonomik ilişkileri geliştirmek için çeşitli programlarımız var ve örgüt üyeleriyle bölge içi ticareti ilişkilerimizi arttırmaya çalışıyoruz ifadesine dikkat çekti. İran Gümrük İdaresi'nin verilerine göre geçen Mart ayının başından Aralık ayı sonuna kadar İran ve Tacikistan arasındaki ticaret geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkta %44,3 ve değerde %9,3 artışla 362 bin ton mal ve 261 milyon 240 bin dolar değerine ulaştı. Bu arada Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Amine Beluç dün pazartesi günü Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Yüksek Reformlar Komitesi'nin açılış toplantısında yaptığı konuşmada ülkesinin bölgesel işbirliğini güçlendirme doğrultusunda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın hızla uygulanmasını istediğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı 86. Filo görevinin başarısının artık hiçbir denizde sınırlamaları olmadığını ve hassas rota tasarımıyla herhangi bir fırtınadan geçebileceklerini gösterdiğini söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Şahram İrani Ordu Tıp Bilimleri Üniversitesi'ndeki bir törende Şafak'ta 10 gün münasebetinin mübarek günlerini ve Şaban Bayramı'nı tebrik ederek İranlı güç gençlerin bilgi ve uzmanlığına dayanarak türünün tek örneği olan bir şey yapmayı başardık ve 86. filo bu gençlerin tehditlere karşı iradesini ve cesaretini gösterdi ki bu da gurur verici açıklamasında bulundu. Amiral İrani denizlerin ekonomi ve siyasi konulardaki önemini vurgulayarak 86. filo görevinin başarısı artık hiçbir denizde sınırlamamız olmadığını ve herhangi bir fırtınada hassas rota tasarımıyla geçebileceğimizi gösterdi ve dünyadaki deniz kuvvetleri askeri rollerinin yanı sıra güvenlik oluşturan insani ve en önemlisi diplomatik rollere sahipler. Deniz diplomasisi ülkelerin diplomasi kurumuna yardımcı oluyor ve onu tamamlıyor dedi. Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı bugün uluslararası düzeyde yüksek bir otoriteye sahip olduklarını belirterek bugün yetenekli ve cesur yerli uzmanlarımızın sayesinde ülkemizin gücünü düşmanlara gösterdik ve bu azizlere minnettar olmalıyız ifadesinin de altını çizdi.
İranlı sanatçıların yazdığı Güneş Geliyor Mu adlı senaryo Güney Kaliforniya Senaryo Yarışması'nda onursal bir ödül kazandı. 2017 yılından beri düzenlenen Güney Kaliforniya Senaryo Yarışması yeni yazarları desteklemeyi amaçlıyor ve yenilikçi ve etkili hikayeleri olan senaryolara özel bir önem veriyor. Parsley'in Mehr Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda eser alan yarışma, insani ve derin hikayeler anlatan yazarlara kendilerini tanıtma fırsatı sunuyor. Bu yarışma 23 Aralık 2024'te düzenlendi. İranlı sanatçıların yazdığı Güneş Geliyor Mu adlı senaryo Güney Kaliforniya Senaryo Yarışması'nda onursal bir ödül almasının yanı sıra New York Hikaye Film Festivali ve IndieFest San Francisco Film Festivali senaryo yarışmalarında da yarı finalde yarışmaya hak kazandı. Güneş Geliyor Mu, Dubai'deki bir mülteci kampında göç ve vatanını terk etmenin zorluklarıyla mücadele eden Afgan bir babanın hikayesini anlatıyor.
İranlı ses sanatçısı mübarek Ramazan ayında 3. konserini dünyanın 5 canlı dilinde verecek. Parsudeynir'in adan naklen aktardığı haberine göre İranlı ses sanatçısı İhsan Yasin bu konser için Sena Orkestrası ile birlikte bir koro eşliğinde Mahemen Benim Ayım albümünden eserlerin yanı sıra Farsça, İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Azerice dillerinde bazı yeni eserlerini seslendirecek. 1999 doğumlu Yasin tasavvufi ve İslami müzik eserleri alanında çalışıyor. Bu müzik tarzının dillere, ülkelere ve sınırlara bağlı olmadığını ve bu tarzda ve üslupta mümkün olan her dilde eserler üretilmesi gerektiğine inanıyor. Sanatçının eserleri ağırlıklı olarak Farsça, İngilizce ve Arapça dillerinde. Yasin'in çalışmaları bu dillerle sınırlı değil ve eserlerinde Mısır, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Arnavutluk ve Endonezya gibi farklı ülkelerden sanatçılarla işbirliği ve düetler de görülüyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Batı Şeria'da özellikle Cenin kampında artan İsrail saldırılarından duyduğu derin endişeyi dile getirerek sivillerin öldürülmesi, keyfi tutuklamalar ve evlerin yıkılması gibi işlenen suçları kınadı. İran'ın haberine göre İsmail Bekai, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarının İsrail'in Gazze'deki ateşkesle eş zamanlı olarak ve uluslararası toplumun sessizliğiyle soykırım kampanyasını Batı Şeria'ya genişletme konusundaki tekrarlanan uyarılarına atıfta bulunarak uluslararası toplumun özellikle de İslam ülkeleri ve bölge ülkelerinin işgalci rejimin Batı Şeria'da iğrenç suçlarını tekrarlamasını engellemek için ciddi bir tepki vermesini istedi. İsmail Bekai, Filistinlilerin soykırımının tüm işgal altındaki Filistin topraklarına yayılmasında Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin devam eden eylemsizliğinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, soykırım ve diğer iğrenç uluslararası suçları durdurmak için tüm devletlerin yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi için ciddi bir harekette bulunması gerektiğini vurguladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı 2025 yılının başından bu yana Siyonist rejim İsrail tarafından Batı Şeria'ya düzenlenen saldırılarda 70 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Pars Today'in İrna'dan nakden aktardığı haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada 2025 yılının başından bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde şehit olanların sayısının 70'e ulaştığını ve şehitlerin çoğunun Cenin eyaletinden olduğunu belirtti. Bakanlık şehitler arasında 10 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının bulunduğunu belirterek şehitlerin illere göre dağılımının şöyle olduğunu ekledi. Cenin 38 şehit, Tubas 15 şehit, Nablus 6 şehit, Tulkerem 5 şehit ve El Halil 3 şehit. Siyonist rejim İsrail ordusu Batı Şeria'daki en son eylemi olarak Salı günü 21 Ocak tarihinde Kuzey-Batı Şeria'daki Cenin şehrine yönelik halen devam eden saldırısını başlattı. Aksa Tufan operasyonunun 7 Ekim'de başlamasıyla birlikte İsrail ordusu Gazze'ye ek olarak Batı Şeria'da da yüzlerce Filistinli şehit etti ve yaraladı.
Gazze Belediye Başkanı, insanların güney bölgelerinden kuzey Gazze şeridine geri dönmeleri ardından bölgenin zorlu insani koşullarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, Gazze şehrindeki tesislerin %80'inin yıkıldığını ve yeniden yapılanmasının kısıtlamaların kaldırılmasını gerektirdiğini belirtti. Pars'ın İrna Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Yahya el-Serac dün yaptığı açıklamada yıkımların şiddeti ve yaygınlığı, su, yakıt, barınak ve konteyner veya çadır eksikliği ve artan sağlık ve çevre sorunları Gazze'nin yeniden inşası görevini büyük bir zorluğa dönüştürdü açıklamasında bulundu.
Gazze şehrindeki Filistin Aşiret İşleri Heyeti Başkanı, Amerika Başkanlığı'nın Gazze sakinlerini diğer ülkelere taşıma planını reddederek 1948 Nikbe'nin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Pars Today'in İrna'dan aktardığı haberine göre Gazze şeridindeki Filistin Aşiret İşleri Heyeti Başkanı Akif el-Mısri, Amerika Başkanı Trump'ın Gazze sakinlerini Mısır ve Ürdün'e taşıma planına tepki göstererek bunu Amerika'nın Filistin halkına karşı savaş suçları işleme doğrultusunda bir adım olarak değerlendirdi.
Ve İngiltere'de aşırılıkçı bir Siyonist Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık ederek Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Behman 1403, Hicri Kameri 5 Şaban 1446 ve Miladi 4 Şubat 2025 Salı. ...1408 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Şaban 38 tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret Allah'ın lütfu sayesinde ve İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nezdinde bulunmasından dolayı en üstün maneviyat ve ahlak seviyesine ulaştı. İbadette büyük çaba göstermesi ve Allah'ın dergahına uzun secdelerinden dolayı çokça secde eden manasındaki Seccad lakabını aldı. İmam Seccad Aleyhisselam Kerbela olayından sonra halası Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ile birlikte Emevilerin zulümlerini ifşa etmeye çalıştı ve Risalet Hanedanı'nı tanıttı. O Hazret o dönemde bereketli ömrünün sonuna kadar Müslümanların liderliğini üstlendi. Biz de İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla siz değerli dinleyicilerimizi tebrik ederken o Hazret'ten bir vecizeyi sizlere aktaralım. İmam Seccad Aleyhisselam şöyle buyuruyor: İnsanın öfkesine yatıştırmasından değerli bir şey yoktur. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1357 tarihinde İran'da İslam devriminin zaferi eşliğinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, İslam devrimi geçici hükümetinin kurulması emrini verdi. İmam Hümeyni bu emirnamede İslam devriminin hedefleri ve programlarını açıkladı ve geçici hükümetten bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çabayı göstermesini istedi. İmam bu emrinde geçici hükümetin asıl görevlerinin İran'ın siyasi düzeninin belirlenmesi için referandum düzenlenmesi, seçimlerin düzenlenmesi, anayasanın tedbini için kurucular meclisinin kurulması ve ilk meclis seçimlerinin düzenlenmesi olduğunu bildirdi. İran'da geçici hükümetin kurulmasıyla Şah rejimine bağlı birkaç askeri karargahta İslam devrimi ve İmam Hümeyni'ye destek amaçlı gösteriler düzenlendi. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1357 tarihinde CIA teşkilatı İran İslam devrimi meselelerindeki öngörüsünde hezimete uğradığını itiraf etti. CIA yetkilileri şunları itiraf etti: İran meselelerini öngörmeyle ilgili hezimete uğradık. Bizim öngöremediğimiz tek konu 78 yaşındaki bir yaşlının 14 yıl sürgün hayatından sonra İran halkı arasında bu şekilde güçlü bağ kurmasıydı. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1372 tarihinde İranlı ünlü çevirmen ve yazar Üstad Ali Ekber Kesmai 73 yaşındayken vefat etti. 50 yıl İttilat gazetesinde çalışan Üstad Ali Ekber Kesmai Fransızca, İngilizce ve Arapçaya vakıftı ve Büyüklerin Aşkı, Almanya'nın Yenilgisinin Nedenleri, İngilizlerin Casusluğu ve diğer birçok eseri kaleme aldı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1376 tarihinde İranlı önde gelen alim Hüccetül İslam Celil Hünerver Hoy vefat etti. İran'ın Batı Azerbaycan ilinin Hoy kentinde dünyaya gelen Hüccetül İslam Celil Hünerver Hoy gençliğinde dini ilimleri öğrenmeye başladı. 14 yıl boyunca edebiyat, fıkıh ve usul bilimlerini yüksek düzeyde öğrenen Ayetullah Hoy, Hicri Şemsi 1337 yılında doğduğu kentte yer alan ilmiye okullarından birinin müdürü oldu. O, bu yıllarda dini dersler vermeye başladı ve birçok fazıl ve din alimi yetiştirdi. Ayetullah Hoy, halkın sorunlarını yakından dinlerdi ve bu sorunları çözmeye çalışırdı. 11 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Behmen 1392 tarihinde Sahife-i Rezeviye kitabının müellifi Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Ebtehi vefat etti. Bu kitapta İmam Rıza Aleyhisselam'ın duaları yazılmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon liraya yaklaştı.
Karar.
Siyasetin hukuka müdahalesi devletin temelini çürütür.
Ve Milli Gazete.
İşsizlikte artış.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara, 2 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yaparsa AK Parti yapar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Birbirine zıt ekonomik politikalar uygulayarak ülkeyi ağır bir ekonomik krize sürükleyen emekli ve asgari ücretli açlık sınırının çok altında yaşamaya mecbur eden iktidar, adalet, sağlık ve eğitim gibi konularda da ülkeyi geri götürdü. Temel hak ve hürriyetler, basın ve düşünce hürriyeti, hukukun üstünlüğü, Avrupa Birliği standartlarına erişme konusunda da geriye gidiş yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bu nedenle 2024 Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi raporuna göre Türkiye 142 ülke arasında 117. sırada. Demokrasi Endeksinde 102. sırada olan Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksinde 158. sıraya yükseldi. Yine temel haklar konusunda 133, Yolsuzluk Endeksinde 115, Ekonomik Hürriyet Endeksinde 102. sıraya düştü diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktidar partisinin seçim dönemlerinde kullandığı "Yaparsa AKP yapar" diye bir sloganı vardı. Gerçekte de milleti ilgilendiren bu temel konularda yaptıklarıyla bunu başardılar. Milletin aleyhine olan her şeyi yaptılar. Kur korumalı mevduat KKM hesabı diye bir uygulama başlattılar. Zengin daha zengin olurken fakir daha fakirleşti. Orta direk ortadan kalktı. Şimdi içinden çıkamıyorlar. Emekliler için icat ettikleri kök ücret uygulamasıyla emekliyi perişan ettiler. Her 6 ayda bir kanun çıkartarak kök ücreti yükseltmeye çalıştıkları için milyonlarca emekli zam farkını ancak Şubat ayında alabilecek. Emeklilik sistemini bozdukları için 2025'te emekli olanlar, 2024'te emekli olanlara göre %30 daha az maaş alır hale getirildi. 2008'de çıkardıkları bir kanunla emekliye aylık bağlama oranını %75'ten %40'ın altına düşürdükleri için emeklilere bağlanan maaşlar düştü. Bunun sonucunda daha önce asgari ücretin üzerinde maaş alan bir emekli şu anda 7-8 bin lira daha az maaş alıyor. Son olarak eşitliği bozan bir uygulama daha yürürlüğe girdi. Elektrik tüketimi 1050 liranın üzerinde olanların faturası 2000 liraya çıkarıldı. 1049 lira tüketim yapan kişi normal faturasını öderken sadece 1 lira fazla tüketen 950 lira daha fazla para ödemek zorunda kalacak. EYT çıkarılırken de benzer meseleler yaşanmıştı. Kademe getirilmediği için bir gün ile 17 yıl sonra emekli hakkı kazanacak kişiler ortaya çıkmıştı. Bütün bunları yaparsa sadece bu hükümet yapardı. Demek ki boşuna dememişler "yaparsa AKP yapar" diye.
Esfender Korkmaz 2 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde En Büyük ve En Acı Turp Ekonomide başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumal bu köşede GSYH'de büyümenin durduğunu, işsizliğin kronikleştiğini yazmıştım. Aslında Türkiye'nin birinci sırada sorunu ülkenin yoksullaşmasıdır. Halk yoksulluğu yaşayarak görüyor ve fakat halka dolaylı yansıdığı için ülkenin yoksullaşmasını kimse göremiyor. Oysa ki Türkiye 22 senedir kan kaybediyor. Dünya iktisat tarihinde Arjantin zengin bir ülkeyken yoksullaşan ilk örnektir. Şimdi Türkiye ikinci örnek oluyor. Arjantin 20. yüzyılın başlarında dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Bugün Türkiye ile birlikte kriz yaşıyor ve bu iki ülkeye dünya kriz ikizleri diyor. Diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Zengin bir Arjantin'in kriz kolik ve gelişmekte olan bir ülke olarak gerilemesini 1946'da Peron'la başlayan ve devam eden popülist politikalar, askeri darbeler, siyasi istikrarsızlık, dışa bağımlı üretim, yüksek enflasyon, kısa vadeli büyümeye odaklı ve fakat orta ve uzun dönemli kalkınmanın olmadığı politikalar neden oldu? Türkiye neden ve nasıl bu kadar kaynak ve servet kaybetti? Türkiye 1923'ten 2002 yıl sonra geçen 80 yılda toplam 43,6 milyar dolar cari açık verdi ama 2003 ila 2024 sonuna kadar 730 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık, dış ekonomik ilişkilerden dolayı ortaya çıkan zarardır. Yurt dışına döviz çıkışı demektir, kaynak kaybı demektir. Kaynak çıkışı, gayri safi yurt içi hasıla büyümeye doğrudan yansımaz ve fakat yurt dışına kaynak çıkışı olduğu için servet kaybına neden olur. Sürekli cari açıkla yaşamak, kriz enerjisinin birikmesine neden oldu. Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmediği için cari açık dış borçla kapatılıyor. Dış borç stoku artıyor. Üstelik Türkiye'nin ülke riski yüksek olduğu için dış borçlanma faizleri de yüksektir. Zira dış borçlarda faiz maliyetini belirleyen CDS oranları yüksektir. Demek ki cari açıkla büyüme, yarının büyüme potansiyelini olumsuz etkiliyor ve yarının servetini bugünden tüketiyor, ülke yoksullaşıyor. 2023 yılında 38,7 milyar dolar cari açık, 2024 yılında yaklaşık 7 milyar dolara geriledi. Altın ithalatının sınırlanması cari açığı düşürdü ve fakat bu defada kaynağı belli olmayan 16 milyar dolar döviz çıkışı var. Yani 2024'te döviz kaybımız 23 milyar dolar oluyor. Türkiye'de üretim dışa bağlı olduğu sürece, dış ticaret politikamız olmadığı sürece cari açık yeniden artacaktır. Türkiye yüksek dış ticaret açığı veriyor ve bu açığın bir kısmı döviz gelirleri gibi gelirlerle kapatılıyor. Geriye cari açık kalıyor.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 2 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Yeni Türkiye Ezberi İflah Olmaz Bir Hastalıktır başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yeni Türkiye Ezberi, AK Parti'nin tutulduğu iflah olmaz bir hastalıktır. Buradaki maksat rejim değişikliği ve kurucu değerlerin erozyonudur. AK Parti'nin yenisinden yutulmuş emperyal yamyamlara yem olmuş ve eğer adına Türkiye denirse özünden sapmış bir ülke çıkacaktır. Yeni Türkiye, tarihinden kopmuş, kimliğine yüz çevirmiş, milli kültürüne yabancılaşmış, pasif ve onun bunun eline bakan teslim olmuş bir ülkedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yeni Türkiye mahcup olmuş, ortak inançları kaybolmuş, süngüsü düşük, itibarı ve saygınlığı darbelenmiş, ezik ve köhnemiş bir ülkedir. Bizim anlayamadığımız taraf Çankaya'nın manevi varlığından Erdoğan'ın niçin rahatsızlık duyduğudur. Çankaya, millet ve cumhuriyete mal olmuş milli ve tarihi bir simgedir. Başbakanlığa tahsis edilecek olması da değersizleştirme ve manevi mevkini düşürme hazırlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asra yaklaşan birikim ve heybeti mi Erdoğan'ı ürkütmektedir? Şayet mesele yeni taammül oluşturmak ise bilsin ki Çankaya ile ilgili tasarrufun adı taammül değil. Korsanlık, dayatma, yangından mal kaçırma, aşağılama ve küçümsemedir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde kişiye bağlı taammüller olmayacak, olamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü olan Çankaya oturmamakla geçmişten intikam alınacağı, geçmişin silineceği hesaplanıyorsa, bu devletin kişilerle kaim ve baki olmayacağını hatırlatmayı görev sayarım. AKP hükümeti 17-25 Aralık'ı darbe diyerek savuşturmak için tüm imkan ve gücünü can havliyle seferber etmiştir. Ahlak adına, adalet adına, iman adına, insanlık adına, inançlarımız adına utanç verici ilişkiler ağı inkar edilmiş, yargı ve emniyet karşı saldırılarla linçe tabi tutulmuştur. Hırsızlara arka çıkılmış, savcılar, hakimler suçlanmıştır. Soygunculara kol kanat gerilmiş, hukukun canına okunmuştur. Rüşvetçiler, kara paralar, altın kaçakçıları, komisyoncular, havuzcular korumaya alınmış, polis memurları, polis müdürleri hücuma uğramış, mağdur edilmiştir. Devlet 17-25 Aralık'la birlikte kilitlenmiştir ki bu kilit henüz açılmamıştır. Medyaya yansıdığına göre AK Parti İmralı Kandil üçgeninde yapılan görüşmeler 9 maddelik bir yol haritası konusunda anlaşma yapılmasını sağlamıştır. Bu arada Doğu ve Güneydoğu'da devlet yoktur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Şafak'ta 10 gün ve İslam devriminin zaferli yıl dönümünde devrimin zirve günlerinden hatıraları bir kez daha zihinlerimizde canlanıyor.
Bu özel programda 1979 devrimi öncesi ve sonrasında İran'da bilim ve teknolojinin durumunu inceleyeceğiz.
Hatırlanacağı üzere önceki bölümde Pehlevi döneminde İran'ın siyasi ve askeri bağımlılıklarının hikayesine ve ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti sloganı ile İran'ı her bakımdan özellikle savunma politikası alanında nasıl bağımsızlaştırdığını ele aldık. Bugün kamuoyuna askeri boyuttan daha az yansıyan az şüphesiz İran'ın bölgedeki ve dünyadaki mevcut konumunu doğrudan etkileyen bir alanı yani bilim ve teknolojiyi ele almayı amaçlıyoruz.
Bu programda iki temel soruya cevap bulmaya çalışacağız. 1. Pehlevi döneminde İran neden dünya bilim maratonunda geride kaldı? 2. İslam devriminin zaferinden sonra İran'ın bilimsel statüsünde ne gibi değişiklikler yaşandı ve hangi başarılar elde edildi? Bu soruların cevaplarını netleştirmek için önce Pehlevi döneminde İran'daki bilimsel duruma bir göz atacağız. Ardından İslam devrimi ve sonrasındaki yıllardaki gelişmelere bakacağız.
Öncelikle Pehlevi Hanedanı'nın kurucusu Rıza Han'ın Hicri Şems'i 1313 yılında Tahran Üniversitesi'ni kurmasıyla başlayalım. İlk bakışta bu adım olumlu bir adım olarak görülebilir ancak biraz daha derinlemesine baktığımızda bu eylemin bilimsel büyümeye yönelik radikal bir plandan ziyade Pehlevi'nin görünüşte modernleşme politikasının bir parçası olduğunu görürüz. Pehlevi rejiminin egemen düşüncesi bilimi uzmanlaşmış insan kaynağı yetiştirmenin temel bir ihtiyacı olarak değil, Batı modernliğinin bir sembolü olarak kabul ediyordu. Dolayısıyla Tahran Üniversitesi'nin kurulması gerçek bir bilgi üretim platformu olmaktan çok hükümetin modernliğini göstermeye yönelik bir propaganda çabasıydı.
O yıllarda toplumun sınırlı bir kesimi üniversiteye girme imkanına sahipti ve kabul edilenlerin birçoğu soylu ve zengin ailelerin çocuklarıydı. Örneğin 1940 yılında İran'ın nüfusu 14,6 milyon civarında olmasına rağmen üniversitelerde sadece 2000 kişi eğitim görüyordu. Bu küçük sayı o dönemin yüksek öğrenim sistemiyle sıradan vatandaşlar arasındaki muazzam uçurumu yansıtıyor. Muhammed Rıza Şah dönemine gelindiğinde bilimsel gelişme yönünde bazı çabaların olduğu görülmektedir. Üniversite sayısının artırılması ve ilim ordusunun oluşturulması da buna dahildir. Ancak tarihi belgelere ve Şah'ın kendi itiraflarına baktığımızda daha sonra bu sınırlı bilimsel gelişmenin etkilerinden dolayı pişmanlık duyduğunu ve halkın bilinçlenmesinin, devrimin ve rejiminin devrilmesinin koşullarını hazırladığını söylediğini görüyoruz. Buna ilaveten eğitim ve bilim politikalarının başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dış güçlere güçlü bir şekilde bağımlı olması, İran'ın hiçbir zaman kendi ayakları üzerinde duramamasına ve küresel kervanın hep gerisinde kalmasına neden olmuştur.
Bu bağımlılığın derinliğini daha iyi anlamak için İran halkından çok yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet eden ortak sözleşmeleri ve projelere işaret edebiliriz. Bir ülkenin bilim üretme konusundaki genel stratejisinin ithalat adaylı olması durumunda bunun meyvelerinin dinamik ve güçlü bir bilimsel hareket biçiminde ortaya çıkamayacağı açıktır.
1979 yılına geliyoruz. İslam devrimi bağımsızlık ve özgürlük sloganıyla zafer kazanmış ve Pehlevi monarşisine son vermiştir. Bu büyük dönüşümün ardından İslami İran'da bilime ve araştırmaya yönelik tutumda da köklü bir değişim yaşandı. Dönüm noktasının 1980'li yılların başında üniversiteleri ve bilim merkezlerini yabancılara bağımlılıktan kurtarmak ve bilgi üretimi için yerli bir kimlik tanımlamak gibi temel hedefi olan kültür devrimi olduğu söylenebilir. İran, dış baskılara dayatılan savaşa ve başından itibaren uygulanan yaptırımlara rağmen zorlu ama bir o kadar da meşakkatli bir bilim ve teknoloji geliştirme yolunu izlemeyi başardı. Bu yeni yaklaşım yalnızca üniversitelerin yapısı ve yönetimine yansımakla kalmadı, aynı zamanda temel bilimlerden mühendisliğe ve beşeri bilimlere kadar çeşitli bilim dallarının genişlemesinin de temelini oluşturdu.
İlginçtir ki devrimden sonraki bu çalkantılı yıllarda İran giderek bölgede bilim üretiminin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Tek bir uluslararası göstergeye işaret edecek olursak, devrimden önce İran'ın ISI gibi saygın veri tabanlarında bilimsel makale yapılanma konusunda da küçük bir payının olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bugün İran küresel bilim üretiminde de en üst sıralarda yer alıyor. Scopus Atıf Veri Tabanı ve Web of Science verilerinden elde edilen yeni raporlara göre İran bilim üretimi bakımından dünyanın ilk 20 ülkesi arasında yer alıyor. Yaptırımların zor şartları altında bile kaydedilen bu göz alıcı sıçrama, yerli İran uzmanların yüksek kapasitesini de gözler önüne seriyor.
İran'ın devrimden sonraki bilimsel ilerlemesinin işaretlerinden biri de öğrencilerin uluslararası olimpiyatlara aktif ve başarılı bir şekilde katılmasıdır. Devrimden önce böyle bir katılım sembolik olarak bile yoktu. Fakat İslam devriminin zaferinden sonra İranlı öğrenciler uluslararası matematik, fizik, kimya, bilgisayar bilimi, biyoloji ve astronomi olimpiyatlarına katıldılar ve başarılı oldular. İran 1987-2017 yılları arasında 669 madalya kazanarak bilim olimpiyatlarında güçlü ülkeler arasında anılıyor.
Diğer yandan İran 21. yüzyılın yükselen ve stratejik teknolojilerinden biri olarak kabul edilen nanoteknoloji alanında da şaşırtıcı bir büyüme yaşıyor. IOST Atıf Veri Tabanı ve Uluslararası Nanoteknoloji tarafından yayınlanan son raporlara göre İran, nano ile ilgili makalelerin yayınlanması bakımından dünyada 4. sıraya yerleşti. Nanoteknoloji alanında öncü ülkelerin birçoğunun onlarca yerine bu alana büyük altyapılar inşa ederek ve büyük bütçeler ayırarak geçirdiği düşünüldüğünde bu başarı daha da çarpıcı hale geliyor.
Ama bu hikayenin sadece bir kısmıdır. İran'da kök hücre, biyoteknoloji, yapay zeka, elektrik, elektronik mühendisliği ve tıp bilimleri alanlarında çok hızlı bir büyüme yaşanıyor. Örneğin biyoteknoloji alanında yaptırımlar ve ekipman tedarikiyle ilgili sorunlar nedeniyle yaşanan kısıtlamalara rağmen İranlı araştırmacılar rekombinant ilaç ve hayati öneme sahip aşıların üretiminde benzeri görülmemiş başarılara imza atabildiler. Bilindiği üzere rekombinant teknolojisi doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin genetik mühendis teknolojisiyle kesilmesini ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan bir teknolojidir.
Konunun daha anlaşılır olması ve daha iyi aydınlanması için daha güncel bazı istatistiklere değinmekte fayda var. Scopus ve Web of Science veri tabanının 2022 ve 2023 yılı yeni raporuna göre İran, küresel bilim üretimi sıralamasında ilk 15 ila 20 ülke arasına girmeyi de başardı. Ayrıca İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bölgesel Bilim ve Teknoloji Bilgi Merkezi'nin duyurusuna göre İran'ın malzeme mühendisliği, kimya ve tıp gibi bazı alanlardaki bilimsel büyüme oranı küresel ortalamanın bile üzerindedir. Nanoteknolojileri alanında ise İran'ın dünyada 4. sırada yer aldığı belirtiliyor.
Ayrıca Simago Journal and Country Rank tarafından yayımlanan istatistiklere göre İran, Batı Asya'da bilim üretiminde ilk sırada yer alıyor ve bölgedeki büyük ülkeleri geride bırakmayı başarıyor. Oysa bu ülkelerin birçoğunun mali kaynakları bol ve araştırma bütçeleri açısından daha ideal koşullarda oldukları bir gerçektir. Son 20 yılda saygın küresel bilimsel veri tabanlarında İran makalelerinin sayısının birkaç yüz katına çıkmasını bilmekte yarar vardır. Devrimden önceki yıllarda veya devrimden sonraki ilk 10 yılda İran tarafından uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayısı azdı. Fakat halihazırda her yıl İranlı araştırmacılar tarafından binlerce araştırma makalesi kayıt altına alınıyor ve yayımlanıyor.
İran'da devrim sonrası dönemde bir diğer önemli nokta ise bilimin yerelleşme eğiliminin artmasıdır. Bu ithal modellere ve yabancı kurumlara güvenmek yerine ülke içinde bilimsel altyapıların oluşturulması ve İranlı gençlere uzmanlık aktarılması yönünde daha sarf edilen anlamına da geliyor. Bu yaklaşım ise makro bilimsel politikalarda kendini de göstermiştir. Örneğin 1980'lerde Sağlık Bakanlığı ve Tıp Eğitim Bakanlığı'nın da tıp eğitimiyle birleştirilmesi Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin oluşmasına da yol açmıştır. Buradaki hedef tıbbi araştırma ve eğitimi toplumun sağlık ihtiyaçları ile derin bir bağlantıya oturtmaktı. Bu yaklaşımın sonuncusu bugün İran'ın ilaç üretiminde yaklaşık %95 oranında kendine yeterli olmasında görmek mümkündür. Yerelleştirme yaklaşımını aynı zamanda stratejik alanlarda yeni araştırma merkezlerinin kurulmasına da yol açtı. Örneğin kök hücre alanında Royal Merkezi veya uzay teknolojisi alanında İran Uzay Araştırma Enstitüsü kuruldu. Omid, Rasad, Navid ve Fajr uydularının dünya yörüngesine fırlatılmasındaki başarı bu yerelleştirme sürecinin başarılarından sadece birkaç tanesidir.
Tahran Radyosu.
Bilimsel ilerlemeden bahsettiğimizde aklımıza hemen son derece gelişmiş laboratuvarlar veya uydu fırlatma rampaları gelebilir. Ama unutmayalım ki her başarının temelinde uzman ve etkin insan kaynağı vardır. Devrimden sonra İran eğitim sistemi farklı bir yola girdi. Öğrenci seçme mekanizması olarak ulusal giriş sınavı yaygınlaşmış, nüfus artışına paralel olarak üniversite ve yüksek öğretim merkezlerinin kapasite ve sayısında da önemli artışlar olmuştur.
Durumu daha iyi anlamak için devrim öncesinde yüksek öğrenim merkezlerinin sayısının çok az olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak şimdi Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'na göre İran'da her yıl yüz binlerce öğrenci kabul eden yüzlerce üniversite, araştırma merkezi ve yüksek öğrenim kurumu bulunuyor. Devlet üniversitelerinin yanı sıra İslami Azad Üniversitesi, Peyam-Nur, Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri ve diğer özel kurumların varlığı toplumun daha geniş kesimlerine yüksek öğrenime erişim imkanı sağlamıştır. Bunun sonucu olarak halkın eğitim seviyesi de yükselmiş. İran'da okur-yazar oranı devrimden önce %50'nin altındayken günümüzde %90'ın üzerine çıkmıştır.
Bu arada son 10 yılda inovasyona olan ilgi de daha somut hale gelmiş bulunuyor. Ülke genelinde bilgiye dayalı şirketlerin gelişmesi ve bilim ve teknoloji parklarının kurulmasıyla bilimsel fikirlerin ticarileştirilmesi için uygun ortam oluşmuş bulunuyor. Devrimden önce mevcut olmayan bu yapı, şimdi bir grup İranlı elitin araştırma fikirlerini girişim şirketleri ve özel şirketler şeklinde piyasaya sürmesine ve gelir elde ederken aynı zamanda teknolojinin gelişmesine de katkı sağlamalarına olanak sağladı. İran Bilim ve Teknoloji Başkanı Yardımcılığı verilerine göre Hicri Şemsi 1402 yılında İran'da biyoteknoloji, bilgi teknolojisi, robotik, tıbbi mühendislik ve yeni enerjiler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 8000'den fazla bilgi tabanlı şirket kayıtlıydı. Bu şirketlerin toplam cirosu yıllık milyar dolarları bulurken bazıları hatta ihracat pazarlarına bile girmeyi başarıyor.
Bilim ve teknoloji üretimi alanında bugünlere gelmenin zorlukları da kuşkusuz olmuştur. Uluslararası yaptırımlar, gelişmiş laboratuvar ekipmanlarına erişimin kısıtlanması, bazı beyinlerin göçü ve ekonomik sorunlar İranlı araştırmacı ve bilim insanlarının önünde her zaman engel teşkil eden konular arasında yer alıyor. Ancak genel eğilim İran'ın bilim ve teknoloji altında büyüyen bir çizgide ilerlemeyi de başardığını ve iç kapasitelerine güvenerek bölgede ve dünyada kendine yer edindiğini de göstermektedir.
İslam devriminden sonra bilimsel gelişmenin fidanı dayatılan savaştan devam eden yaptırımlara kadar en zor şartlarda yeşerdi ve bugün İran'ın pek çok stratejik alanda öncü ülkelerden biri olarak kabul edildiğine tanık oluyoruz. Dünya olimpiyatlarında yüzlerce madalya kazanmaktan, nanoteknoloji ve kök hücre alanında üst sıralara yerleşmeye, binlerce bilgi tabanlı şirket kurulmasından havacılık sektöründeki ilerlemeye kadar Tüm bunlar İranlı uzmanların potansiyelinin ve gerçek yeteneklerinin açık birer kanıtıdır.
Muhterem dinleyiciler, İslam devriminden sonra İran'ın bilimsel performansının incelenmesiyle bu gururlu halkın çabaları ve başarıları hakkında net bir tablo sunabildiğimizi umuyoruz. İran'ın ilerlemesinin diğer yönlerini ele alacağımız bir sonraki bölüme kadar hepiniz Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Başarılar diliyoruz.
Bizleri www.parstoday.ir adresinden veya Tahran Radyosu Telegram kanalından takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.arif.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü.
İmam Seccad Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mümin dua ettiğinde üç sonuçtan biri gerçekleşir. Ya kendisine ahirette azık olur ya da bu dünyada kabul olur ya da ona ulaşacak bir belayı geri çevirir.
Değerli dinleyiciler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladet nedeniyle hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Mübarek 3 aylardan Şaban ayının 5. gününde göklerdeki melekler Medine kentinin üzerinde uçmaya başladılar ve Şehribanu mübarek evladını kucağına aldı. Resulullah'ın pak evlatlarından büyük bir risaletin varisi, imamet ve velayet semasının 4. parlayan yıldızı olan bebeğini, bu mübarek evlat İmam Hüseyin'in çocuğu ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın torunu Seccad'dı.
Hiç şüphesiz bu mübarek gün Allah'ın hücreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladetidir. İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet günü tüm İslam dünyasına ve özellikle Ehlibeyt aşıklarına kutlu olsun.
Bu ferhunde ve mübarek günü münasebetiyle hazırladığımız kısa programımızda bu dürüstlük ve paklık sembolü imamın hayatına değinmek istiyoruz. Öyle ki bahar meltemi gibi ruhumuzu okşasın ve bizi güzellikler dünyası ile birleştirsin.
Seccad Aleyhisselam Hicri 5 Şaban 38 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgi dolu kucağı ve özel ilahi inayetler sayesinde kendini en yüce faziletler ile donatmayı başardı. Mübarek hayatından daha 23 yıl geçerken şanlı Kerbela kıyamı yaşandı ve fakat o hazret yakalandığı hastalık nedeniyle savaş meydanına çıkamadı. Bu ilahi irade ve meşiyet sayesinde İmam Seccad Aleyhisselam hayatta kalarak İslam ümmetinin liderlik bayraktarı olarak İmam Hüseyin aleyhisselamın ardından imamet görevini üstlendi.
İmam Seccad aleyhisselam döneminde özellikle imameti sırasında İslam hükümetin genel durumu kaos ve krizler yaşandı. Bu krizler sadece İslam ümmetinin kaderine tehdit etmekte kalmıyor, üstelik onun yok olmasına sebep olabilirdi. Bu dönemde çeşitli hükümdarlar birbiriyle rekabet ediyor ve hiçbiri 3 ya da 4 yıldan fazla hükümette kalamıyordu. Örneğin Yezid Muaviye 3 yıl, Muaviye bin Yezid 6 ay veya daha az ve Mervan'da birkaç ay iktidar olabildiler.
Diğer yandan dini öğretilere ilgisizlik, dünyevi güzellikler ve ziynetlerinin kullanılmasındaki israflar ve Allah ve maneviyat ile ilişki ve bağların giderek silikleşmesi, halk genelinde ahlaksızlığın yaygınlaşmasına sebep olmuştu. Halk tıpkı hükümranları gibi sadece görünüşte dinin ahkamına uyuyordu. Fakat imanın temel ilkelerini kaybetmişlerdi. İslami hükümler ve gerçekleri yoğun bir şekilde tahrif olunurken, Emevi hükümranları ise yalancı raviler işe alarak İslam dinini tahrif etmeye ve Müslümanları da bu nurani dinin gerçeklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı.
İşte İmam Seccad aleyhisselam böyle bir ortamda İslam toplumunun ağır imamet görevini üstlendi, zira İslam dininin kesin bir düşüşten kurtarmak istiyordu. İmam Seccad aleyhisselam 35 yıl boyunca sürdürdüğü imameti döneminde Emevi hükümranların yalan propagandalarıyla mücadele ve kamuoyundan şüpheleri silmeye çalışırken İslam'ın doğru düşüncelerini yaymaya ve fikri temel konularını açıklayarak güçlendirmeye çalıştı.
İmam Seccad aleyhisselam her zaman adaletsizlik ve zorbalığa karşı mücadeleye vurgu yaparken, zekice yöntemlerle İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının sebepleri ve hatırasını halka hatırlatarak zihinlerde canlı tutulmasına çalışıyordu. Zira insanlık tarihinin bu büyük hamaseti, adaletsizlik ve zorbalığa karşı mücadelede tüm milletler ve gelecek kuşaklar için ilham kaynağıydı.
İslam dini insanlara duyuruluğu o yıllarda kölelik tüm dünyada yaygın olan bir olaydı. Bu yüzden bu yaşam tarzının birdenbire ortadan kaldırılması imkansızdı. İslam dini bu konuda çeşitli yollarla kölelik düzenini giderek ortadan kaldırmaya çalıştı. Yani bir yandan insanların köle olarak sömürülmesini kısıtlarken diğer yandan onların serbest bırakılmasının birçok günahın kefareti olarak tanıdı ve böylece onların serbest bırakılmasını sağladı. Tüm bunların yanı sıra Resul-i Ekrem Müslümanlara köleler ile diğer aile fertleri gibi davranmalarını tavsiye ediyordu.
İmam Seccad aleyhisselam da Resulullah'ın sünnetini ihya etmek için kölelerini evlatları olarak hitap ediyor ve onları evladım, oğlum gibi tabirlerle çağırırdı. İmam aleyhisselam bu yolla kendi açısından özgür Müslüman ve bir kölenin kendisi için eşit olduğunu göstermeye çalışıyordu. İmam hiçbir zaman kölelerini cezalandırmazdı. Fakat onların hatalarını yazar ve mübarek Ramazan ayın sonunda onları bir arada toplar ve her birine işlediği hataları hatırlatırdı. Daha sonra kendisinin kölelerini bağışladığı gibi onların da Allah'tan imamın bağışlanması için dua etmelerini isterdi. Ardından onları serbest ve özgür bırakarak her birinin bağımsız ve şerefli bir hayata başlamak için gereken malzeme ve imkanları sağlardı.
İmam Seccad Aleyhisselam her bir köleyi bir yıllık bir süre için yanında tutarak onlara İslami kültür ve davranış tarzını öğretir ve daha sonra onları özgür bırakırdı. Böylece İslami terbiye merkezinde İslam öğretilerine göre yetişen bu insanlar başkaları için örnek teşkil ediyorlardı. Bu insanlar özgürlüklerine kavuşmanın ardından İmam Seccad Aleyhisselam ile manevi bağlarını koparmaz ve kendilerine düştüğü göreviyle diğerlerine İslam öğretilerine göre yetiştirmeye çalışırlardı.
Tarihi belgeler ve kanıtlara göre imam böylece her fırsatta, her yıl, her ay veya hatta her gün çeşitli sebeplerle köleleri işledikleri hatalardan affederek onları serbest bırakırdı. Böylece özgürlüğüne kavuşan birçok kadın ve erkek Ehl-i Beyt'e gönül bağlıyordu. İmam Seccad Aleyhisselam mektebinde yetişen ve daha sonra özgür bırakılan eski kölelerden bazıları İslam tarihinin en seçkin ve güzide muhaddislerinden oldular.
İmam Seccad Aleyhisselam birçok İslami marif, irfani, sosyal, terbiyevi ve toplumun siyasi konularını ve gerçeklerini dua edebiyatı ve şeklinde beyan ediyordu. Ve o Hazretin duaları Sayfe-i Seccadiye kitabında toplanmıştır. İmamın bu değerli ve nadide eserindeki tüm sözlerinde ve beyanatında Allah'a olan yoğun ilgi dikkatlerden kaçmıyor.
Tahran Radyosu.
İmam Seccad Aleyhisselam sahifanın ilk duasının bir bölümünde şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a ki ilktir. Ondan önce bir ilk yoktur. Sondur. Ondan sonra bir son yoktur. Gözler onu görmekten, tahayyüller onu vasfetmekten acizdir. Kudretiyle dilediği gibi yepyeni bir yaratık meydana getirdi. Sonra onları irade ettiği yola koydu. Sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini önce geçirmeyi güçleri yetmez. Onlardan her bir ruh için paylaştırılmış belli bir rızık tayin etti. O birine çok rızık verdi mi kimse onu azaltamaz. Birine de az verdi mi kimse onu çoğaltamaz. Hamd Allah'a ki kendisini bize tanıttı. Şükrünü bize ilham etti. Rablığı gereği ilim kapılarını yüzümüze açtı. Kendisini ihlas ile bilmemize kılavuzluk etti. İlhattan ve emrinde kuşkuya kapılmaktan bizi uzak tuttu. Öyle bir hamd ki onunla kendisine hamd eden kullarının arasında yer alalım ve rıza ve affını kazanma yarışında herkesten öne geçelim. Öyle bir hamd ki berzah karanlıklarını bize aydınlatsın. Kabirden çıkarılmayı bize kolaylaştırsın. Her nefsin kazandığıyla cezalandırılacağı, kimsenin zulme uğramayacağı, hiçbir dostun dostuna bir şey kazandıramayacağı ve hiçbir yerden yardım göremeyecekleri gün, tanıkların durduğu yerlerde mekanlarımızı şereflendirsin.
İmam Seccad'dan günümüze hukuk risalesi de ulaşılmıştır. İmam, bu risalede insanın tüm varlık dünyası yani Allah ile olan ilişkisi, İnsanın kendisi ve diğerleriyle olan bağlantısını açıklıyor. İlk grupta Allah'ın insanlara olan hakkıdır ve tüm anlarda ve durumlarda insanların uyması gerekir. Bu hakların kökü insanlara vacip olan diğer hakların temelidir. Bu da sadece Yüce Allah'a tapmak ve ona şirk ve ortak koşmamaktır.
Hakların ikinci grubu ise insanın nefis ve uzuvlarının bizzat insanın kendisine olan hakkıdır ve insanın kendisiyle ilgili riayet etmesi gereken haklardır. Başka bir ifadeyle her şeyin mutlak sahibi, hatta tüm insanların sahibi, Yüce Allah olmasından dolayı insan kendi vücudu ve nefsine ilahi bir emanet olarak görevleri söz konusudur. Ve onları ibadet ve helal yollarda kullanması ve günah yolunda kullanmaması gerekir. Örneğin insanın dili kötü söz söylememelidir.
İmamın kendi risalesinde belirttiği hakların üçüncü grubu, insanın toplumdaki diğer bireylere karşı olan hakkıdır. Örneğin, bu öğretilerin birinde komşu hakkı konusuna vurgu yaparak, komşunun sırlarını saklamak gerektiğini ona saygı duyulması ve zulme maruz kaldı ise ona yardım etmenin şart olduğunu belirtiyor. İmam Seccad Aleyhisselam, komşudan çirkin bir şey görüldüğünde, görmemezlikten gelinmesi ve zorluklarda ona yalnız bırakılmaması ve günahlarından da geçmek gerektiğini belirtiyor.
Bugün Hicri Kameri 5 Recep, Ehl-i Beyt semasının dördüncü parlayan yıldızı, Kerbela varisi İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet günüdür. Öyle bir imam ki, Ehl-i Sünnet'in din alimlerinden Muhammed bin Talha Şafii kendisi hakkında şöyle yazmaktadır. O, abidlerin ziyneti, zahitlerin önderi, sakınanların efendisi ve inananların imamıdır. Hayat tarzı Allah Resulü'nün salih evladı olduğunun delili ve siması ise Allah yanındaki yakınlık makamını göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizi İmam Seccad Aleyhisselam'ın Yüce Allah'tan af dileme duası ile noktalamak istiyoruz.
Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve benim haramlara olan isteğimi kır. Günahlara olan ihtirasımı öldür. Beni mümin ve Müslüman erkek ve kadınlara izziyet etmekten alıkoy. Allah'ım, yasakladığın halde bana kötü bir laf eden, men ettiğin halde bana saygısızlık yapan, sonra da benden helallik almadan ölüp giden ya da halen hayatta olan kullarına bana yaptıkları kötülüklerini bağışla. Beni incittikleri için onları cezalandırma. Hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme. Benim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsva etme. Onları affetmene karşılık sen de beni affet. Onlar için yalvarışıma karşılık sen de bana acı. Böylece fazlınla hepimiz mutluluğa yakalayalım, nimetinle kurtuluşa erişelim. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve zarar verdiğim veya incittiğim, zulmettiğim veya zulme uğramasına sebep olduğum ve böylece hakkını zayi ettiğim veya hakkını almasına engel olduğum kullarını bol ihsanınla benden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver. Sonra da beni hükmünü gerektirecek durumdan koru. Adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar.
Muhterem dinleyiciler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutru veladeti yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız programı dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatmak istedik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Tır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kameri 5 Şaban 1446 Ehl-i Beyt İmamların dördüncüsü Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladeti yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bölge sınırlarının değiştirilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarların korunması ve fırsatların değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı bugünden itibaren ülkesiyle İran arasında vize uygulanmasının kaldırıldığını duyurdu. Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı denizlerde hiçbir sınır tanımadıklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Batı Şeria'da özellikle de Cenin kampında artan İsrail saldırılarından duyduğu derin endişeyi dile getirerek sivillerin öldürülmesi, keyfi tutuklamalar ve evlerin yıkılması gibi işlenen suçları kınadı. Filistin Sağlık Bakanlığı 2025 yılının başından bu yana Siyonist rejim İsrail tarafından Batı Şeria'ya düzenlenen saldırılarda 70 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Böylece Gazze'deki şehit sayısı toplam 47.518'e yükseldi. Gazze'deki tesislerin %80'i Siyonist rejimin saldırılarında yıkıldı. Gazze şeridindeki Filistin Aşiret Liderleri Heyeti Başkanı, Amerika Başkanı'nın Gazze sakinlerini diğer ülkelere taşıma planını reddederek 1948 Nekbe'nin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz dediler. Ve İngiltere'de bir Siyonist Kur'an-ı Kerim'e tekrar hakarette bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.